Ayrım 21. Bir ekonomik tetikçinin itirafları. John Perkins, sayfa 302. Yolda giriş yolunun yanındaki posta kutumuza uğrayıp gelmiş olan Palm Beach Post dergisini aldım. Onda da New York Times'ın yayınlama izni verdiği Behdel Irak konulu aynı makale vardı. Ama şimdi gazetenin tepesindeki tarihi fark ettim. 18 Nisan. En azından New England'da iyi bilinen ve devrim savaşı kafalı ailem ve Longfellow'un şu şiiri tarafından da içime işlenmiş bir tarihti. Dinleyin çocuklarım ve duyacaksınız. Gece yarısı yolculuğunu Paul River'ın. 75 Nisan'ın 18'inde çok az kişi hayatta bugün. O meşhur gün ve yılı hatırlayan. Bu yıl Paskalya Cuması. Paul River'ın yolculuğunun yıl dönümüne rastladı. O tarihi postun ön sayfasını görmek bana bu sömürge kuyumcusunun bir yandan atının yığın kasabalarının karanlık sokaklarında sürerken bir yandan da şapkasını sallayıp İngilizler geliyor diye bağırmasını hatırlattı. River bu haberi vermek için hayatını tehlikeye atmış, sadık Amerikalılar da çağrıya cevap vermişlerdi. O zaman imparatorluğu durdurmuşlardı. Onların neyin dürtüklediğini, bu sömürgeci Amerikalıların sıradan çıkmaya neden gönüllü olduklarını merak ettim. Liderlerinin çoğu zengin kişilerdi. Onları işlerini tehlikeye atmaya, onları besleyen eli ısırmaya, hayatlarını riske atmaya iten neydi? Şüphesiz her birinin kişisel nedenleri vardı. Ama yine de birleştirici bir güç, bir enerji veya katalizör, tüm o bireysel ateşleri tarihin o anında yakan bir kıvılcım olmalıydı. Ve sonra anladım. Sözcükler. Britanya İmparatorluğu'nun ve onun bencil ve sonunda kendini imhaya yönelik ticaret sisteminin ardındaki gerçek öykünün anlatılması o kıvılcımı sağlamıştı. Olayların ardındaki gerçeğin Tom Paine ve Thomas Jefferson gibi adamların sözleri tarafından açığa çıkartılmaları vatandaşlarının hayal güçlerini ateşlemiş, yürekleri ve bilinçleri açmıştı. Sömürgeciler sorgulamaya başlamışlar ve öyle yapınca da yalanların ardındaki gerçeği keşfetmişlerdi. Yaldızın altındaki gerçeği ayrımsamışlar, Britanya İmparatorluğu'nun onları nasıl kullandığını, kandırdığını ve köleleştirdiğini anlamışlardı. İngiliz patronlarının bir sistem oluşturup sonra da insanların çoğunu bir yalana, bunun insanlığın sunabileceği en iyi sistem olduğuna, daha iyi bir dünya yaratma fırsatının kaynakları İngiltere Kral aracılığı ile kontrol etmeye dayandığına, ticaret ve politikaya kralcı bir yaklaşımın insanların çoğunluğuna yardım etmenin en verimli ve insancıl yöntem olduğuna inandırmayı başardıklarını, gerçekte ise sistemin çok fazla kişinin sırtından çok az sayıda kişiyi zenginleştirdiğini gördüler. Bu yalan ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan sömürü düzeni, bir avuç filozof, iş adamı, çiftçi, balıkçı, yazar ve konuşmacı, gerçeği konuşmaya başlayana dek 10 yıllar boyu sürüp yayılmaya devam etti. Sözcükler. Kahve fincanımı doldururken onların gücünü düşünüyordum. Sonra ofisime geri gidip bilgisayarıma döndüm. CNN'in web sitesinden çıkıp bir akşam önce üzerinde çalışmakta olduğum dosyayı açtım. Yazdığım son paragrafı okudum. Bu öykü mutlaka anlatılmalı. Büyük krizler ve fırsatlar zamanında yaşıyoruz. Bu ekonomik tetikçinin öyküsü, şu anda olduğumuz yere nasıl geldiğimizin ve neden üstesinden gelinemez görünen krizlerle karşı karşıya olduğumuzun öyküsü. Bu öykü anlatılmalı. Çünkü ancak geçmiş hatalarımızı anlayarak gelecekteki fırsatları değerlendirebiliriz. En önemlisi de bu öykü anlatılmalı. Çünkü bugün tarihte ilk defa bir ülke tüm bunları değiştirmek için gerekli beceri, para ve güce sahip. Bu benim doğduğum ve bir ET olarak hizmet ettiğim bir ülke. Amerika Birleşik Devletleri. Bu defa durmayacaktım. Yaşamımdaki rastlantılar ve onların etrafında yapmış olduğum seçimler beni bu noktaya getirmişti. Buradan ileriye gidecektim. Yine o diğer adamı, atının üzerinde karanlık New England kırlarında dört nala giderken bağırarak uyarıda bulunan o yalnız sürücüyü düşündüm. Kuyumcu, Payne'in sözcüklerinin kendinden önce geldiğini, İnsanların o kelimeleri evlerinde okuyup meyhanelerde tartıştıklarını biliyordu. Paine, Britanya İmparatorluğu'nun acımasızlığı hakkındaki gerçeği onlara göstermişti. Jefferson ise ülkemizin yaşam, özgürlük ve mutluluğu arama hakkı prensiplerine bağlı olduğunu ilan edecekti. Ve River, gece boyunca az sürerken sömürgelerdeki erkek ve kadınların bu sözcüklerle güçleneceklerini ve baş kaldırıp daha iyi bir dünya için savaşacaklarını biliyordu. Sözcükler. Ve kararımı verdim. Daha fazla ertelememek, yıllar boyunca defalarca başlamış olduğumu sonunda bitirmek, gerçeği açıklamak, itiraf etmek ve bu kitaptaki sözcükleri yazmak için. Son söz. Bu kitabın sonuna geldik ve aynı zamanda da bir başlangıca. Bir olasılık. Bundan sonra ne yapacağınızı, şirketokrasiyi durdurmak ve küresel imparatorluğa doğru bu delice ve kendini yok etmeye yönelik gidişe bir son vermek için neler yapabileceğinizi düşünüyorsunuz. Kitabı arkanızda bırakıp dünyanın üzerine atlamaya hazırsınız. Fikir istiyorsunuz ve ben size birkaç tane verebilirim. Size son okuduğunuz Irak'ta Bechtel ve Halliburton hakkındaki bölümün artık eski bir haber olduğunu söyleyebilirim. Okuduğunuz zaman gereksiz gibi görünebilir. Ancak o gazete haberlerinin önemi içeriklerinin zamansal olarak uygunluğunun çok ötesine gitmektedir. O bölüm umarım sizin haberlere bakışınızı değiştirecek, önünüze gelen her gazete makalesinin satır aralarını okumanıza ve dinlediğiniz her radyo ve televizyon haberinin daha derin anlamını sorgulamanıza yardımcı olacaktır. Olaylar göründükleri gibi değil. NBC'nin sahibi General Electric, ABC'ninki Disney ve CBS'inki Viacom olup, CNN ise devasa bir AOL, Time Warner şirketler topluluğunun parçasıdır. Gazetelerimizin, dergilerimizin ve yayın evlerimizin büyük çoğunluğunun mülkiyeti ve idaresi büyük uluslararası şirketlerin elindedir. Medyamız şirketokrasinin bir parçasıdır. İletişimimizin neredeyse tamamını kontrol eden memurlar ve yöneticiler yerlerini bilirler. Hayatları boyunca onlara en önemli işlerinden birinin devralmış oldukları sistemin devamını, güçlenmesini ve genişlemesini sağlamak olduğu öğretilir. Bunda çok beceriklidirler ve karşı çıkan olursa da çok acımasız olabilirler. Dolayısıyla yaldızın altındaki gerçeği görüp ortaya çıkartmak görevi size düşmektedir. Ailenize ve dostlarınıza bundan söz edin. Gerçeği yayın. Size pratik olarak yapılabileceklerin bir listesini verebilirim. Örneğin benzin harcamanızı azaltın. 1990'da Irak'ı ilk defa işgal etmeden önce 8 milyon varil petrol ithal ediyorduk. 2003'e ve ikinci işgale geldiğimizde ise bu %50'den fazla artarak 12 milyon varili aşmıştı. A. Bir daha canınız alışverişe gitmek istediği zaman onun yerine bir kitap okuyun. Egzersiz veya meditasyon yapın. Evinizi, gardırobunuzu, arabanızı ve hayatınızdaki diğer birçok şeyi küçültün. Serbest ticaret anlaşmalarını ve küçük imalathanelerde çaresiz insanları sömüren veya çevreyi talan eden şirketleri protesto edin. Size mevcut sistemde oldukça ümit olduğunu bankalar, şirketler ve hükümetler ya da onları yöneten insanlar ile ilgili temelde bir sorun olmadığını ve bunların tabii ki bir şirketokrasi oluşturmak zorunda olmadıklarını söyleyebilirim. Bugün karşımızdaki sorunların kötü niyeti kurumların sonucu olmadığı hakkında ayrıntıya girebilirim. Onlar aslında ekonomik gelişme hakkındaki yanlış kavramlardan kaynaklanmaktadırlar. Suç bu kurumların kendilerinde değil, bizim onların çalışma yöntemleri, birbirleri etkileşim şekilleri ve bu süreçte yöneticilerin oynadığı rol hakkındaki algılarımızda yatmaktadır. Aslında bu son derece etken küresel iletişim ve dağıtım ağları olumlu ve şefkatli değişiklikler yapmak için kullanılabilir. Nike'ın işaretinin, McDonald's'ın kemerinin ve Coca-Cola logosunun ana amaçları dünyadaki yoksulları çevreye yararlı bir şekilde giydirip karınlarını doyurmak olan şirketlerin sembolleri haline getirdiklerini hayal edin. Bu aya bir adam indirmekten, Sovyetler Birliği'ni parçalamaktan ya da bu şirketlerin dünyanın her tarafına ulaşmanın sağlayacak bir altyapı yaratmaktan daha az gerçekçi değildir. Kendimiz ve çocuklarımızı düşünmek, sorgulamak ve eylemde bulunma cesaretini gösterebilmede etken kılmak için eğitim yaklaşımımızda bir devrime gereksinimimiz var. Siz bir örnek oluşturabilirsiniz. Hem öğretmen hem de öğrenci olun. Örneğiniz aracılığıyla çevrenizdekilere esin verin. Yaşamınızdaki kurumları etkileyecek belirli eylemler yapmanız konusunda sizi cesaretlendirebilirim. Bir ortam oluştuğu anda fikrinizi söyleyin. Mektuplar ve elektronik postalar yazın. Soru ve endişelerinizi telefonla gerekli yerlere bildirin. Daha bilinçli okul yönetim kurulları, belediye meclisleri ve yerel kurallar için oy verin. Bir şey almanız gerektiği zaman bunu bilinçli olarak yapın, kişisel olarak katılımcı olun. Size şu şuarların bana 1990'da söylediklerini, dünyanın onu düşlediğiniz gibi olduğunu ve o eski çevreyi kirleten endüstriler, tıkalı yollar ve kalabalık şehirleri, karabasanını, sürdürülebilirlik ve eşitlik gibi dünyaya saygılı ve toplumsal sorumlulukları olan prensiplere dayalı yeni bir rüya ile değiştirebileceğimizi hatırlatabilirim. Kendimizi ve örnek aldıklarımızı değiştirmek bizim elimizde. Daha iyi bir dünya yaratmak için sahip olduğumuz şaşırtıcı fırsatları hemen sıralayabilirim. Herkese yetecek kadar yiyecek ve su, hastalıkları geçirip bugün milyonlarca insanı gereksiz yere etkileyen salgınları önleyecek ilaçlar, yaşamın gereklerini yer kürenin en ücra köşelerine bile götürebilecek ulaştırma sistemleri, okur yazarlık oranını artırıp dünyadaki her insanın diğer her bir insan ile iletişime girebilmesine olanak verecek internet servislerinin sağlanması, farklılıkların giderilmesini sağlayarak savaşları gereksiz kılacak araçlar, herkes için daha ekolojik ve verimli evler geliştirmek için kullanılabilecek hem uzayın sonsuzluğunu hem de en minik atom altı enerjiyi araştıran teknolojiler, yukarıdakilerin tümünü başarmak için yeterli kaynaklar ve daha birçok şey. Başkalarının sorunları ve fırsatları anlamalarına yardım etmeniz için hemen atabileceğiniz adımlar önerebilirim. Bir ekonomik tetikçinin itirafları hakkında kitapçınızda, kütüphanede veya her ikisinde çalışma grupları oluşturun. Bunun için bir şablonu www.johnperkins.org adresinde bulabilirsiniz. Yakındaki bir ilkokul için en sevdiğiniz konu spor, yemek yapma, karıncalar, neredeyse her şey. Hakkında bir sunu geliştirin ve onu öğrencileri miras alacakları toplumun gerçek yapısı hakkında bilinçlendirmek için kullanın. Adres defterlerinizdeki herkese bu ve okuduğunuz diğer kitaplar hakkındaki duygularınızı açıklayan elektronik postalar gönderin. Ama sanırım siz zaten bunların çoğunu düşünmüşsünüzdür. Sadece size en cazip gelen ikisini seçip onları gerçekleştirmeniz ve tüm bunların sizin ve benim yapmamız gereken çok daha büyük bir taahhüdün bir parçası olduklarını anlamanız gerekiyor. Kendimizi, hem kendimizi hem de çevremizdeki herkesi sarsıp uyandırmaya kesinlikle ve tartışmasız olarak adamamız gerekiyor. Kehanetlerin bilgeliğine kulak vermeli, yüreğimizi ve bilincimizi olasılıklara açık tutmalı, bilinçlenmeli ve sonra da eyleme geçmeliyiz. Ancak bu kitap bir reçete değildir. Sadece bir itiraftır o kadar. Kendisinin bir piyon, bir ekonomik tetikçi haline gelmesine izin veren bir adamın itirafıdır. Bu kadar avantaj sunduğu için yozlaşmış bir sisteme inanan, çünkü bu inancı haklı göstermek çok kolaydı, bir adam. Yaptığının yanlış olduğunu bilen ama kendi açgözlülüğü ve çaresiz insanları sömürüp dünyayı talan etmek için hep bir bahane bulabilen bir adam. Tarihin bildiği en zengin toplumlardan birinde doğmuş olmanın avantajlarını sonuna kadar kullanıp aynı zamanda anne ve babası piramidin en tepesinde olmadığı için kendini acıyabilen bir adam. Öğretmenlerini dinleyip ekonomik gelişmeler hakkındaki ders kitaplarını okuyan ve sonra da küresel imparatorluğu destekleyen her eylemi, o eylem cinayet, soykırım ve çevresel kırımla sonuçlansa bile yasallaştıran, diğer insanları kendine örnek alan bir adam. Diğer insanları kendi yolundan gelmeleri için eğiten bir adam. Bu benim itirafımdır. Buraya kadar okumuş olmanız, kişisel bir seviyede itirafımla özdeşleşebildiğinizin, sizinle benim birçok ortak yönümüzün olduğunu bir göstergesidir. Değişik yollardan gitmiş olabiliriz ama benzer arabalarda yolculuk yapıp aynı benzini kullandık ve aynı şirketlerin sahibi oldukları lokantalarda yemek için durduk. Benim için itiraf etmek kişisel uyandırma zilimin gerekli bir parçasıydı. Tüm itiraflar kurtuluşa giden ilk adımdır. Şimdi ise sıra sizde. Siz de itiraf etmelisiniz. Kim olduğunuz, neden tarihin bu anında burada bulunduğunuz, yaptıklarınızı, gurur duyduklarınız ve diğerleri, neden yaptığınız ve bundan sonra ne yapmayı düşündüğünüz hakkındaki gerçeği itiraf ettiğiniz zaman bir rahatlama ve huzur hissi duyacaksınız. Bu kitabı yazmanın benim için çok duygusal, bazen de acı ve utanç verici bir deneyim olduğunu söylerken yalan söylemiyorum. Bundan önce karşıma çıkan hiçbir şey de olmadığı kadar ürkütücüydü. Ama şu ana kadar hiç tanımadığım ve ancak coşku olarak tanımlayabileceğim bir rahatlama hissi yaşamama neden oldu. Kendinize şu soruları sorun. Neyi itiraf etmem gerekiyor? Kendimi ve başkalarını nasıl kandırdım? Nerede geciktim? Dengesiz olduğunu bildiğim bir sistemin içine çekilmeme neden izin verdim? Kendi çocuklarımın ve tüm çocukların kurucu atalarımızın rüyasını, yaşam, özgürlük ve mutluluğu arama hakkı düşünü, gerçekleştirmelerini sağlamak için ne yapacağım? Gereksiz açlığa son vermek ve bir daha 11 Eylül gibi günlerin olmamasını garanti etmek için nasıl bir yol izleyeceğim? Çocuklarımızın obur ve dengesizce yaşayan insanlara bu insanlar kontrol ettikleri medya aracılığı ile kendilerini kültürel ikonlar olarak sunsalar ve bizi yatlar ve katları mutluluk getireceğini inandırmaya çalışsalar bile sadece acıyıp ancak onlara hiçbir zaman öykünmemeleri gerektiğini anlamalarına nasıl yardımcı olabilirim? Davranışlarım ve algılarında nasıl değişiklikler yapmayı taahhüt edeceğim? Başkalarını eğitmek ve kendim de bir şeyler daha öğrenmek için hangi ortamları kullanacağım? Bunlar zamanımızın önemli sorularıdır. Her birimiz bunları kendimize göre cevaplamalı ve cevaplarımızı açıkça ve tartışmaya yer bırakmayacak bir şekilde dile getirmeliyiz. Payne, Jefferson ve diğer tüm vatanseverler bizi izliyorlar. Sözleri bugün de bizlere esin kaynağı olmaya devam ediyor. Çiftliklerini ve balıkçı kayıklarını bırakıp güçlü Britanya İmparatorluğu'na karşı koymaya giden o erkek ve kadınların, iç savaş sırasında köleliğe son vermek için savaşanların ve dünyayı faşizmden korumak için hayatlarını feda edenlerin ruhları bizlerle konuşuyorlar. Geride kalıp gidenlere yiyecek ve giyecek sağlayan ve onlara moral destek verenlerin ve savaş alanında kazanılanları savunanların ruhları da öyle. Öğretmenler, şairler, artistler, iş adamları, sağlık personeli, işçiler, siz ve ben. Zaman bizim zamanımızdır. Şimdi her birimizin savaş hattına çıkıp önemli soruları sorma, cevaplarımız için kendi içimize bakma ve artık bir şeyler yapma zamanıdır. Yaşamınızdaki rastlantılar ve karşılığında yapmış olduğunuz seçimler sizi bu noktaya getirdi. Kitabın sonu 28 Mayıs 2008 sayfa 313. John Perkins'in kişisel tarihçesi. 1963 hazırlık okulundan mezun olup Middlebury Koleji'ne girdi. 1964 İranlı generalin oğlu Ferhat ile arkadaş oldu, Middlebury'yi bıraktı. 1965 Boston'da Hearst gazeteleri için çalıştı. 1966 Boston Üniversitesi İş İdaresi bölümüne girdi. 1967 amcası Frank Ulusal Güvenlik Ajansı'nda üst düzey yönetici olan Middlebury'den sınıf arkadaşıyla evlendi. 1968 NSA tarafından ideal bir ekonomik tetikçi ET olarak belirlendi. Frank amcanın onayıyla barış gücüne katılıp yerli kabilelerin ABD petrol şirketleriyle mücadele ettiği Ecuador Amazon'una gönderildi. 1969 yağmur ormanlarında ve andlarda yaşadı. Petrol şirketleri ve devlet kurumlarının düzenbaz ve yıkıcı eylemlerini ve bunların yerel kültürler ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerine şahit oldu. 1970 Ecuador'da aynı zamanda NSA irtibat sorumlusu olan uluslararası danışmanlık firması Maine'in başkan yardımcısıyla tanıştı. 1971 Maine'de işe başladı. Boston'da ekonomik tetikçi ET olarak gizli eğitim alıp 11 kişilik bir ekibin parçası olarak Endonezya'da Java'ya gönderildi. Yalan ekonomik bulgular bildirmesi için yapılan baskılar sonucunda vicdanı ile ters düştü. 1972 İşbirliği yapma konusundaki hevesi sayesinde baş ekonomistliğe terfi etti ve harika çocuk olarak nitelendirildi. Dünya Bankası Başkanı Robert McNamara da dahil önemli liderlerle tanıştı. Özel görevle Panama'ya gönderildi. Panama'nın başkanı ve karizmatik lideri Omar Torrijos ile dost oldu. ABD emperyalizminin tarihçesini ve Torrijos'un Panama kanalının mülkiyetini Birleşik Devletler'den Panama'ya geçirme konusundaki azmini öğrendi. 1973 bir kariyer patlaması yaşadı. Maine'de bir imparatorluk kurdu. Panama'daki görevini sürdürdü. Asya, Latin Amerika ve Orta Doğu'ya sık sık yolculuk edip incelemelerde bulundu. 1974, Suudi Arabistan'da büyük bir ET başarısı yaşanmasında etken oldu. Kraliyet ailesi milyarlarca dolarlık petrol gelirini ABD devlet tahvillerine yatırmayı ve ABD Hazine Bakanlığı'nın bu yatırımın faizini krallıkta elektrik ve su sistemleri, yollar, limanlar ve şehirler yapmaları için tutulacak Amerikan şirketlerine vermesine izin verdi. Karşılığında Birleşik Devletler de kraliyet ailesinin iktidarda kalmasını garanti edecekti. Bu Irak'ta başarısızlıkla sonuçlanana da dahil gelecek ET anlaşmaları için bir örnek oluşturdu. 1975 yine terfi etti. Maine'in 100 yıllık tarihindeki en genç ortağı ve ekonomik ve bölgesel planlama müdürü oldu. Bir dizi önemli makale yayınladı. Harvard ve diğer kuruluşlarda konferanslar verdi. 1976 dünyanın her tarafında Afrika, Asya, Latin Amerika, Kuzey Amerika ve Orta Doğu'da büyük projeler yönetti. İran Şahı'ndan ET imparatorluğu kurmaya devrimci bir yaklaşım öğrendi. 1977 Kolombiya'daki kişisel ilişkilerinden dolayı komünist teröristler ve uyuşturucu tüccarlar olarak damgalanan ama aslında ailelerini ve evlerini korumaya çalışan köylülerden ibaret olan çiftçilerin sorunlarına bulaştı. 1978 Ferhat tarafından İran'dan çıkartıldı. Birlikte Ferhat'ın İranlı bir general olan ve Şah'ın yakın bir gelecekte devrileceğini öngörüp Orta Doğu'yu kasıp kavuran nefret dalgasından ABD politikalarını sahtekar liderlere ve baskıcı hükümetleri sorumlu tutan babasının Roma'daki evine gittiler. Ferhat'ın babası eğer Birleşik Devletler daha şefkatli davranmazsa durumun daha kötüye gideceği uyarısında bulundu. 1979 Şah'ın ülkesini terk etmesinin ardından İranlılar ABD Büyükelçiliğini basarak 52 kişiyi rehin alınca vicdanı rahatsız oldu. ABD'nin dünyadaki emperyalist rolü hakkındaki gerçeği inkar etmeye çalışan bir ülke olduğunun bilincine vardı. Bu arada yıllar süren gerilim ve tekrar eden ayrılıklardan sonra birinci eşinden boşandı. 1980 para ve gücün kendisini Maine'de hapsettiğinin farkına varınca suçluluk duygusu içinde derin bir depresyon geçirdi, işinden ayrıldı. 1981 kampanyasını petrol karşıtı bir platformda yürütmüş olan Ecuador Başkanı Jamie Roldos ile birlikte Panama Kanalı ve ABD askeri üsleri konusundaki görüşlerinden dolayı güçlü Washington çıkarlarının gazabını üstüne çeken Panama Başkanı Omar Torrijos'un CIA suikastlerinin tüm işaretlerini taşıyan birer uçak kazasında ölmelerinden son derece rahatsız oldu. Babası Behdel şirketinde Suudi Arabistan'da şehir planlama ve inşa etmekten 1974'teki ET anlaşmasıyla finanse edilen iş sorumlu baş mimar olan bir hanım ile ikinci evliliğini yaptı. 1982, çevre dostu elektrik üretimine odaklanmış bir şirket olan Independent Power Systems Inc. IPS şirketini kurdu, kızı Jessica doğdu. 1983-1989, rastlantıların yüksek mevkilerdeki kişiler, vergi muafiyetleri vesaire yardımıyla IPS CEO'su olarak çok başarılı oldu. Bir baba olarak ise dünyadaki krizler ve eski ET yaşamı hakkında üzüntü duydu. Her şeyi anlatan bir kitap yazmaya başladı ama bu kitabı yazmama şartı karşılığında çok iyi ücretli bir danışmanlık teklifi aldı. 1990-1991, Panama'nın ABD tarafından işgali ve Noriega'nın hapse girmesinin ardından IPS'i satıp 45 yaşında emekli oldu. Bir ET olarak yaşamı hakkındaki kitabı yazmayı düşündü ama onun yerine enerjisini kar amacı gütmeyen ve böyle bir kitaptan olumsuz olarak etkilenebilecek bir kuruluş yaratmak için kullanmaya ikna edildi. 1992-2000, Birinci Körfez Savaşı'na neden olan Irak'taki ET başarısızlıklarını izledi. 3 defa ET kitabını yazmaya başladı ama tehdit ve rüşvetlere boyun eğdi. Vicdanını rahatlatmak amacıyla yerli halklar hakkında kitaplar yazdı, kar amacı gütmeyen kurumları destekledi. Yeni çağ platformlarında eğitimler verdi. Amazon ve Himalayalara yolculuk etti, Dalai Lama ile tanıştı. 2001-2002, bir grup Kuzey Amerikalı'ya Amazon'un derinliklerinde rehberlik etti. 11 Eylül 2001'de orada yerli bir kabilenin yanındaydı. Sıfır noktasında bir gün geçirdi ve acısına son verip ET'ler arkasındaki gerçeği ortaya çıkartacak kitabı yazmaya karar verdi. 2003-2004, petrol şirketlerine savaş açma tehdidinde bulunan yerli kabileleri buluşmak üzere Ekvador Amazon'una geri döndü. Bir ekonomik tehdit için itiraflarını yazdı. Yazar hakkında, John Perkins 4 hayat yaşamıştır. Bir ekonomik tetikçi, ET olarak başarılı bir alternatif enerji şirketinin ET geçmişini açıklamadığı için ödüllendirilen CEO'su olarak, bir yerel kültürler ve şamanizm uzmanı ve bu uzmanlığını bir ET olarak yaşama hakkındaki sessizliğini koruma sözüne sadık kalmaya devam ederken, ekolojiyi ve sürdürülebilirliği desteklemek için kullanılan bir öğretmen ve yazar olarak ve şimdi de bir ET olarak yaptığı sıra dışı işlerin gerçek öyküsünü anlatarak, Amerika Cumhuriyeti'ni dünya üzerinde giderek daha fazla insanın nefret ettiği bir küresel imparatorluğa dönüştüren uluslararası entrika ve yüzlaşma dünyasını ortaya çıkartan bir yazar olarak. Bir ET olarak John'un görevi, 3. dünya ülkelerinin altyapı yatırımları için inanılmaz, hatta gerekenden çok yüksek miktarlarda borç almayı ikna etmek ve bu kalkınma projelerinin Halliburton ve Bechtel gibi ABD firmalarına verilmelerini garanti etmekti. Bu ülkeler bir kere büyük miktarlarda borç yükü altına girince, ABD hükümeti ve ona bağlı uluslararası yardım kuruluşları bu ekonomileri kontrol ederek petrol ve diğer kaynakların küresel bir imparatorluk oluşturma misyonunu destekleyecek şekilde yönlendirilmelerini sağlıyorlardı. ET görevinde tüm dünyayı dolaşan John, Suudi Arabistan para aklama olayı, İran Şahı'nın düşüşü, Panama Başkanı Omar Torrijos'un ölümü ve onu takip eden Panama işgali ve Irak'ın 2003 yılında işgaline yol açan olaylar dahil, modern tarihin en dramatik olaylarında ya doğrudan bir katılımcı ya da bir tanık oldu. 1980 yılında Perkins, bir alternatif enerji şirketi olan Bağımsız Güç Sistemleri şirketini Independent Power Systems Inc. IPS'i kurdu. CEO olarak onun liderliği altında IPS, rakiplerinin çoğunun başarısızlığa uğradığı yüksek riskli bir anda son derece başarılı oldu. IPS'in bir endüstri lideri olmasında birçok rastlantı ile birlikte güçlü mevkilerdeki insanların yardımlarının da etkisi vardı. John aynı zamanda evvelden ceplerini doldurmalarına yardım etmiş olduğu şirketlerden bazıları içinde yüksek ücretli bir danışman olarak bu rolü biraz da bir dizi üstü pek o kadar kapalı olmayan tehditler ve cazip maaşlar karşılığında kabul ederek görev yaptı. 1990 yılında IPS'i sattıktan sonra yerel hakların ve çevreci hareketleri savunucusu olan John, özellikle yağmur ormanlarını korumaları için Amazon kabileleri ile birlikte çalıştı. Yerel kültürler, şamanizm, ekoloji ve sürdürülebilirlik üzerine birçok dilde de yayımlanan 5 kitap yazdı. 4 kıtadaki üniversitelerde ve eğitim merkezlerinde ders verdi ve birçok öncü kar amacı gütmeyen şirket kurup bunların yönetim kurullarında görev aldı. Kurduğu ve başkanlığını yaptığı kar amacı gütmeyen şirketlerden biri olan Rüya Değişikliği Koalisyonu sonradan sadece Rüya Değişikliği adını aldı. İnsanları kişisel hedeflerini gerçekleştirmeleri için yönlendirme ve aynı zamanda yaşamlarının başkaları ve dünya üzerindeki etkilerinin daha çok bilincine varmaları konularında bir model oluşturdu. Rüya Değişikliği'nin amacı bireylere daha dengeli ve sürdürülebilir toplumlar yaratmaları için güç vermektir. Koalisyonun dünya için çevre kirliliği dengeleme anlaşması Pollution Offset Lease for Earth, Paul, çevirenin notu, adlı programı hepimizin katkıda bulunduğu atmosferik kirlenmeyi dengelemeyi, yerel toplumların yağmur ormanlarını korumalarına yardım etmeyi ve insanların bilinçlerinde dünyaya saygılı değişimler oluşturmayı hedeflemektedir. Dünya çapında bir izleyici kitlesine sahip olan Rüya Değişikliği, birçok ülkeden insana da benzer misyonlara sahip organizasyonlar oluşturmaları için esin kaynağı olmuştur. 1990 yıllarında ve yeni bin yılda John, bir ET olarak yaşama hakkındaki sessizliğini koruma sözüne sadık kalarak şirketlerden yüksek danışmanlık ücretleri almaya devam etti. Suçluluk duygusunu azaltmak için de bu ücretlerin bir kısmını kar amacı gütmeyen işlerine aktardı. Arts and Entertainment, sanat ve eğlence televizyonu, onu Leonard Nimoy tarafından seslendirilen Amazon'un kafa avcıları. Headhunters of the Amazon, çevirenin notu, adlı bir özel programda gösterdi. Italian Cosmopolitan dergisi onun Avrupa'daki Shapes Shifting, şekil değiştirme seminerleri hakkında bir makale yayınladı. Time dergisi rüya değişikliğinin web siteleri Dünya Günü'nün Earth Day ideallerini ve hedeflerini en iyi yansıtan dünyadaki 13 kuruluştan biri olarak seçti. Sonra 11 Eylül 2001 geldi. O gün olan korkunç olaylar John'u bir ET olarak yaşamı etrafındaki gizlilik perdesini kaldırmaya ve tehditlerle rüşvetleri göz ardı edip bir ekonomik tetikçinin itiraflarını yazmaya ikna etti. Dünyayı böyle bir olayın meydana gelebileceği bir yer haline getirmekte ABD hükümeti uluslararası yardım kuruluşları ile şirketlerin oynamış oldukları roller hakkındaki bilgisini paylaşma sorumluluğu duyuyordu. ET'lerin bugün her zamankinden daha yaygın oldukları gerçeğini açıklamak istiyordu. Bunun ülkesine, kızına, kendisi ve meslektaşlarını yaptıklarına dolayı dünya üzerine acı çeken herkese ve kendisine borcu olduğunu düşünüyordu. John bu kitapta Amerikan Cumhuriyeti'nin özgün ideallerinden ayrılıp bir küresel imparatorluk arayışı içine girmiş olan ülkesinin izlediği tehlikeli yolu anlatıyor. John Perkins'in yazdığı diğer kitaplar arasında Şekil Değiştirme, Shapes Fitkin, Dünya Onu Düşlediğin Gibidir, The World Is As You Dream It, Psiko Yönlendirme, Psycho Navigation, Stresten Arınmış Alışkanlık, The Stress Free Habit ve Şuarların Ruhu, Spirit of the Shuar vardır. John hakkında daha fazla bilgi edinmek, nerede ders verdiğini öğrenmek, kitaplarını ısmarlamak ya da kendisiyle temasa geçmek için aşağıdaki web sitesini ziyaret edebilirsiniz. www.johnperkins.org. Rüya değişikliğinin çalışmaları hakkında ise aşağıdaki web sitesinden bilgi edinebilirsiniz. www.dreamchange.org.